Ayrım 15.
İngiltere ulusal takımının eski kalecilerinden Gary Bailey, Mutie'yi Güney Afrika'da yaşarken öğrenmiş. Söylendiğine göre zayıf olan sağ dizini desteklemek için dizine güç verici şeyler bağlarlar ve şortunun içine de üçüncü bir top koyarlarmış. Sonra İngiltere'ye taşınmış ve United kalecisi olarak Wembley'de oynadığı ilk üç finalde kalesinde toplam 7 gol görmüş. 1983'te Brighton'la oynadıkları Federasyon Kupası finali tekrarlanınca Güney Afrikalı bir büyücü doktorun tavsiyesini dinlemiş ve kale direğine kırmızı beyaz bir kurdele bağlayıp kale ağlarına da üzerinde anahtarı olan bir asma kilit asmış. Kurdeleyi ve kilidi ikinci devrede de diğer kaleye götürmüş ve maçı 4-0 United kazanmış. Doğal olarak aynı mutiyi Wembley'de oynadıkları diğer iki finalde de kullanmış. United 1983'teki Charity Shield finalinde Liverpool'u 2-0, 1985 Federasyon Kupası finalinde de Everton'ı 1-0 yenmişti. Eğer bir antrenör çok popülerse büyücülük ayinleri takımın birlik içinde olmasına yardımcı olur. Bütün takım bir maça öküz kanıyla yıkanarak hazırlanırsa maça olan konsantrasyonları artar. Tabii eğer kuşku duyanlar da kanla yıkanmışlarsa. Kaiser Chiefs'in antrenörlüğünü yaparken Palacios bir diğer katı Hristiyan'ı bu törenlere katılmaya zorlamıştı. İtalya'nın Lecce takımını çalıştıran Zbigniew Boniek bütün takımın maçtan önce kiliseye gitmesini istemiş ve Pietro Paolo Fidis bunu reddedince çılgına dönmüştü. Güney Afrika'da yayınlanan Weekly Mail'dan Julia Beffon doğru dürüst yapılmaları halinde Afrika Muti ayinlerinin tüm Avrupalıları tedirgin edebileceğini ileri sürmüştü. Tıpkı Yeni Zelanda'daki All Blacks rugby takımının haka dansının rakipleri ürkütmesi gibi. Gaborone, Botswana. Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar yola çıkarken Botswana-Nijer maçı neredeyse bütün önemini yitirmişti. Yine de Hollandalı fotoğrafçı arkadaşım Willem ve ben Güney Afrika'da sonu ölümle biten bütün trafik kazalarında mutlaka görülen bir araç türü olan minibüse bindik. Johannesburg'dan Botswana'nın 5 saat uzaklıktaki başkenti Gaborone'a doğru yola çıktık. Eski bir İngiliz sömürgesi olan 1 milyon 300 bin nüfuslu Botswana, dünyadaki elmas rezervlerinin %26'sına sahiptir ve genelde Afrika'daki en istikrarlı demokrasilerden biri olarak bilinir. Buna rağmen zebralar adıyla tanınan Botswana ulusal takımı Afrika'nın en kötü takımlarından biridir dersek pek de abartmamış oluruz. FC Chalwe, Botswana Sports Magazine'de bir yazısında Afrika'nın iyi takımlar arasına girmemiz için önümüzde en az 8-10 yıl daha var demişti. Nijeryalılar futbolda Botswana'dan daha iyiler ama onlar hem çok yoksullar hem de daha büyük bir çölde yaşıyorlar. Gaborone Ulusal Stadyumu bir deniz kulübüyle bir cami arasına inşa edilmiş. Açık mavi ve beyaza boyanmış tribünleri çok güzel ama kapalı tribün yok. Yağmurdan korunmak için değil, Botswana'da pek yağmur yağmıyor ama 35 dereceye varan bir sıcaklıkla maç seyretmek insanı perişan ediyor. Bazı taraftarlar güneşten korunmak için yanlarında şemsiye getiriyorlar. Benim bulunduğum yarı kapalı tek tribün o kadar cazipti ki koltukların aralarındaki ayak konan boşluklar bile dolmuştu. Saha tribünlere oranla daha sakindi. Nijerli oyuncular Willem'le sohbet ederken çeşitli resmi görevliler sahada öylesine dolaşıyorlardı. Bunların arasında en çok dikkati çekeni de inanılmaz şişmanlıktaki Botswana Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ashford Mamelodi'ydi. Yerimize oturduk ama Botswana Futbol Federasyonu Başkanı İsmail Bhamje yeniden ayağa kalkmamızı işaret etti. Anladığım kadarıyla çalınan ilk ulusal marş Nijer'inki değildi. Taraftarlar oturmaya devam ettiler ve başka bir ulusal marş da çalınmadı. Bunun üzerine Nijerli futbolcular müzik olmasa bile ellerini kalplerinin üstüne koyarak kendi ulusal marşlarını söylediler. Maç saat 3.30'da başlayacaktı ama bu asla bir rastlantı değildi. Botswana Sports Magazine açıkça yazmıştı. Ulusal maçları kazanmayı sağlayan tek şey yapılan ağır idmanlar değildir. Bunun yanı sıra öyle hazırlıklar yapılmalıdır ki konuk takımların maç kazanmaları çok zor olsun. Dergi Botswanalı futbolcuların bütün maçlarını öğleden sonra oynayarak alışkanlık kazandıkları sıcak havadan yararlanmaları gerektiğini belirtiyordu. Sanırım bundan ötürü olsa gerek santra vuruşu saat 4'e 5 kala yapıldı. Ama Nijer'de Sahra Çölü'nde olduğu için bu sıcaklık numarası pek işe yaramamıştı doğrusu. Sıcaktan rahatsız olan tek kişi Willem'di. Maç tek kelimeyle berbattı, zemin taş gibi sertti ve Mamelodi'nin koca vücuduyla üstüne bir hayli dolaşmasına rağmen sahada bir sürü tümsek vardı. Top ne yapacağı belli olmayan bir bezelye tanesi gibi zemine çarptıkça sıçrıyor, ilgisiz yerlere yöneliyordu. Her iki takım da herhangi bir taktik kullanmadan oynamaya karar vermiş gibiydi. Ama oyuncular insanı şaşırtacak kadar atletikti. Sürekli olarak sert şutlar atılıyordu. Başka hiçbir kanıta gerek kalmaksızın maçın gidişinden Botswana'nın eski bir İngiliz, Nijer'in de eski bir Fransız sömürgesi olduğunu anlamak mümkündü. Çünkü Botswanalılar tipik bir İngiliz 3. lig takımı gibi futbol oynarken Nijerliler vücut temasından olabildiğince uzak durma gayreti içindeydiler. Maçın başladığı gibi biteceğini düşünmeye başlamıştım ki bitiş düdüğünden birkaç saniye önce attığı golle Nijer 1-0 galip geldi. Botswana teknik direktörü Zambiyalı Freddy Mvila, Nijer bu galibiyeti hak etmedi diye şikayet ediyordu. Peki bundan sonra fil dişi sahiliyle yapacakları maç ne olurdu? Onlar Afrika şampiyonu, biz de Afrika'nın bir parçasıyız. Nijer soyunma odasında futbol topunu ayaklarıyla sağa sola yuvarlayan, bornoz giymiş ve Batı Afrika'ya özgü kocaman bir şapka takmış olan biriyle karşılaştım. Nijer antrenörü siz misiniz diye sordum. Hayır diye yanıtladı, ben spor bakanıyım. Çok etkilenmiştim. Afrika'da bir spor bakanı en az İçişleri Bakanı kadar önemliydi. Maçın İngiliz ve Fransız futbol tarzlarının bir kapışması olarak geçtiğini söyledim. Bakan beni Frankofon tarzı diyerek düzeltti. Dipnot. Frankofon tarzı Afrika'da Fransızca konuşan kişi veya ülkeler. Çevirenin notu. Sanırım Fransızca konuşan Afrika ülkelerini kastetmişti. Takımı onun seçip seçmediğini sordum. Bu da işimin bir parçası dedi. Gaborone'da İsmail Bamje tarafından satılmayan bir çift futbol ayakkabısı almak olanaksız. Botswana-Nijer maçından bir gün sonra onunla spor malzemeleri sattığı dükkanlarından birinin tezgah arkasında konuştum. Soykırımdan kurtulmak için Güney Afrika'dan kaçıp Botswana'ya sığınmış bir Hintli olan Bamje, Afrika sporunu yönlendiren birkaç kişiden biri. Bir sürü başka işinin yanı sıra aynı zamanda Afrika Futbol Konfederasyonu CAF'ın da yönetim kurulu üyesi. Bir sürü kimliğim var, sürekli yollardayım, burada hiç durmuyorum diye iç çekti ve bana Botswana Olimpiyat Komitesi kartını uzattı. Bu yüzden kendi dükkanımda satılan malzemelerin fiyatlarından bile haberim yok. CAF'ın dünya kupalarında daha fazla sayıda Afrika takımına yer verilmesi için FIFA nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüğünü, kim yürütmüyor ki, söyledi. Bu büyük kıta halen 24 takımla dünya kupası finallerinde 3 takımla temsil ediliyor. Afrikalıların iddiasına göre Nijerya ve Ghana 1990 Dünya Kupası'nda en az İskoçya veya İsveç kadar iyi mücadele edebilirdi. Onlara göre Batı ülkeleri Afrika'yı tıpkı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden olduğu gibi Dünya Kupası'ndan da dışlamak istiyor. Ama Dünya Kupası çok daha önemli tabii. Bamşe'ye bu olayı biraz daha açmasını söyledim. FIFA her zaman standartlar konusunu öne sürer. Oysa biz de artık Avrupalılar kadar iyiyiz. FIFA diyor ki ama Afrika takımları şimdiye kadar çeyrek finalden öteye gidemedi. 24 takım arasında iki takımla mücadele ederlerse bundan öteye gitmeleri zaten mümkün değil. Avrupalıların 14 takımı var ve doğal olarak da kazanma şansları daha fazla. O ayakkabıların fiyatı 75 pula bayım. Bamje FIFA'nın gençlik turnuvalarına bakın dedi. Afrikalılar o turnuvalara katılma konusunda diğer ülkelerle eşit şansa sahipler. Hem Ghana hem Nijerya Dünya Gençler Şampiyonluğunu kazandılar. Yine de asıl önemli olan konuda karamsarlığını koruyordu. Oylamaya gelince diye devam etti, beyaz ülkeler siyahların önünü kesmek için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. FIFA yönetim kurulunda oylar siyaha karşı beyaz diye ayrılıyordu. Bu yüzden FIFA 1998 Dünya Kupası'nı Fas'a değil de Fransa'ya verince son derece üzülmüş ama hiç şaşırmamıştı. Avrupalılar neden bu kadar inatçıydı? Afrika ülkelerine daha fazla kontenjan ayrılmasının zararını Avrupa'nın göreceğini anladığını ama bunun dışında ırkçılığın da önemli bir rol oynadığına inandığını söyledi. Irkçılık anlamı belirsiz bir sözcüktür ama belli şekiller alır. Bu olayda ben iki ayrı şekilden söz edebilirim. Her şeyden önce Avrupalılar Afrikalılara kendilerine verecek hiçbir şeyleri olmayan dilenciler gibi davranmaya alışkındırlar. Dünya Kupası bizimdir ve yabancılar ancak biz izin verirsek katılabilirler. Dünya biziz. Irkçılığın ikinci şeklini en iyi şekilde Brian Clough ifade etmişti. Eğer Afrika ulusları istediklerini elde eder ve gelecekteki turnuvalara sadece bir tek İngiliz takımı katılacak olursa, sanırım oyumu muhafazakarlara veririm. Düşünün, bir avuç eli mızraklı siyah bize futboldaki rolümüzün ne olacağını dikte etmeye kalkıyor. O adamlar hala birbirlerini yiyorlar. İhtiyar koca kafa bunları söylerken sadece bir zamanlar Papua Yeni Ginelilere Britanya'nın neden 4 tane ulusal takım çıkarmayı hak ettiğini söyleyen bir spor yazarının görüşlerini yansıtıyordu. O gazeteciye göre Papua Yeni Ginelililer yüzleri gözleri boyalar içinde koşuştururken İngilizler futbol oynuyorlardı. Bugün FIFA komitelerinde onlardan daha eğitimsiz ve daha terbiyesiz birçok kişi var. Afrika'nın Dünya Kupası tarihinden alınacak ilk ders Afrikalıların zannettiğimizden çok daha başarılı olduklarıdır. İkinci ders ise sadece zengin ve istikrarlı Afrika ülkelerinin başarılı oldukları. 1970'ten bu yana Dünya Kupası finallerine katılmayı başaran 7 Afrika ülkesi Fas, Zaire, Tunus, Cezayir, Mısır, Kamerun ve Nijerya'dır. Dipnot: bu ülkelere 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Senegal'de eklenmiştir. Editörün notu. Bunlar arasında Afrika standartlarına göre bir ölçüm yapılırsa sadece Dünya Kupası'nda başarısız olan Zaire yoksul bir ülkedir. Zenginliğin Afrika kıtasındaki dağılımı futboldaki başarının dağılımıyla çok yakından ilişkilidir. CAF 1957'de Etiyopya, Sudan, Mısır ve Güney Afrika tarafından kurulmuştur. Bu dört ülke içinde aradan geçen onca yıl boyunca futbol alanında yalnızca Mısır başarılı olmuştur. Güney Afrika'nın uluslararası sportif yarışmalara katılması bu ülke aleyhine uygulanan cezai yaptırımlarla yasaklanmış, Etiyopya ve Sudan ise kıtlık ve savaşlar nedeniyle isteseler bile katılamamışlardır. Etiyopya 1994 Dünya Kupası eleme grubu kuralarına katılacak 27 Afrika ülkesinden biriydi. Takım ilk maçını deplasmanda Fas'la oynayacaktı. Etiyopyalılar Fas'a Roma üzerinden gittiler ama kafile Roma'ya gelince en iyi 5 oyuncuları İtalya'dan siyasi sığınma hakkı istedi. Kadro yetersizliği nedeniyle maça 8 oyuncuyla çıkmak zorundaydılar. Neyse ki yedek kaleci, antrenör yardımcısı ve bir yöneticinin katılımıyla 11'i tamamlayabildiler. Fakat daha ilk yarının sonlarında her iki kanat oyuncusu da yorgunluktan perişan olarak oyundan çıkmış ve Fas ilk yarıyı 5-0 önde kapamıştı. Maçın ikinci yarısının hemen başlarında 3 Etiyopyalı daha pes edince takım sahada sadece 6 kişi kaldı ve hakem bunun üzerine maçı durdurdu. Etiyopya'nın Dünya Kupası rüyası başlamadan bitmişti. Finansal yetersizlikten en çok zarar gören ülke hiç kuşkusuz Zambiya oldu. Zambiya ulusal takımının tüm oyuncuları bindikleri uçağın 28 Nisan 1993'te Gabon açıklarında Atlantik Okyanusu'na çakılması sonucu hayatlarını kaybettiler. Dünya Kupası eleme grubu maçı oynamak üzere Senegal'e gidiyorlardı. Sonradan anlaşıldı ki Lusaka'dan Dakar'a kadar olan 3000 millik yolu almak üzere bindikleri uçak kısa menzilli askeri bir nakliye uçağıydı. Zambiya Futbol Federasyonu takımı normal bir yolcu uçağıyla gönderebilecek parayı bulamamıştı. Bu haber bütün Zambiya'yı ayağa kaldırdı. Özellikle de kabine üyeleri ve soruşturmayı yürütecek olan görevlilerin cesetleri almak için başkanın özel uçağı olan DC-8 ile uçması halkı iyice öfkelendirmişti. Para konusunda yetkililerle tartıştığı için son anda ulusal takımı alınmayıp Zambiya'da kalan Albert Buvalia, olanlardan ötürü Zambiya Futbol Federasyonu'nu hiçbir zaman affetmeyeceğim demişti. Gana'yı çalıştıran Burkhard Ziese adındaki bir Alman, askeri uçak konusunda bir başka noktaya dikkat çekmişti. Görevliler ve futbolcular için askeri uçakla seyahat etmek çok daha karlı. O zaman gümrükten geçmelerine gerek kalmıyor ve herkes istediği kadar parfüm, cin, viski alıp bunları Gana'da büyük karlarla satabiliyor. Afrika'daki futbol federasyonlarıyla kıyaslanınca Avrupalı federasyonların daha iyi örgütlendikleri kesin. Senegal hem zengin bir ülke hem de futbolda oldukça başarılı. Ama Senegal Futbol Federasyonu 1990 Dünya Kupası'na katılmak için başvurmayı unutmuştu. Ya da Nijerya'yı ele alalım. O da zengin bir ülke ve nüfusu 100 milyondan fazla. Ama hükümet zaman zaman Futbol Federasyonu'nda çalışan herkesin işine son veriyor. Bu durum en son birkaç yıl önce Nijerya'nın Burkina Faso ile kendi sahasında oynayacağı maç öncesinde malzemecinin şortları unutması üzerine yaşandı. Herkes bir yere koşup yedek şort aradı ama maalesef bulamadı. Son çare olarak eşofmanların altları diz üstlerinden kesildi ve sahaya bu tuhaf kılıkla çıkan Nijerya maçı 7-1 kazandı. Haber kısa sürede tüm dünyaya yayılınca federasyonun bütün yetkilileri işlerinden oldular. Nijerya Cezayir'i yenerek 1994 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Birkaç gün sonra Spor Bakanı Chief Akinyele televizyona çıkarak takımın Hollandalı teknik direktörü Clemens Westerhoff'un işine son verdiklerini açıkladı. Tam o sırada ülkede bir askeri darbe oldu, Akinyele görevinden alındı ve Westerhoff da eski görevine iade edildi. 20'den fazla Afrika ülkesi 1994 Dünya Kupası elemelerine ya hiç katılmadılar ya da eleme grubu maçlarında başarısız olarak finalleri uzaktan izlemek durumunda kaldılar. Çoğunun önündeki en büyük engel yoksulluk veya iç savaştı ya da ikisi birden. Libya ise Birleşmiş Milletler'in uyguladığı ambargo nedeniyle sportif faaliyetlere zaten katılamıyordu. Kısaca özetlemek gerekirse savaşta olmayan, Dünya Kupası'na katılacak parasal gücü olan, bunun için başvuruda bulunmayı unutmayan, gerekli programı tamamlayan ve bütün maçlarına en az 11 tane yeterli güce sahip futbolcu ile çıkan herhangi bir Afrika ülkesi zaten rakiplerinin çoğunu devre dışı bırakıp finallere katılma şansını büyük ölçüde yakalamış demektir. Bir Afrika ülkesinin Dünya Kupası'ndan çekilmek zorunda kalmasının ne demek olduğunu anlamak o kadar kolay değil. Dünya Kupası başladığı zaman bütün Afrika bir ay süreyle televizyonun başından neredeyse hiç ayrılmıyor. Futbol Afrika'nın dünyayı yenmesi için eline geçirdiği tek şans. O uçak kazasından önce Zambiya'nın son yıllarda uluslararası düzeyde manşet olmasını sağlayan tek olay, ulusal takımın Seul Olimpiyatlarında İtalya'yı 4-0 yenmesiydi. Bir İtalyan gazetesi o maçtan sonra okuyucular için bir Afrika haritası yayınlamış ve Zambiya'nın nerede olduğunu göstermişti. Maçta 3 gol birden atan ve bugün hala hayatta olan Kalusha Bivalya, maçtan önce İtalyan futbolcular bizim yüzümüze bile bakmıyorlardı ama maçtan sonra otelimize gelip bizden imza istediler demişti. Dünya Kupası Afrika için çok önemlidir. Üstelik sadece Afrikalılar için değil, Frank Rijkaard gibi siyah Avrupalılar için de öyle. Politikacılar bunu çok iyi anlıyorlar. 1993'te Nijerya seçimlerinde aday olan Moshood Abiola seçilmesi halinde Nijerya'nın Dünya Kupası'na katılması için her şeyi yapacağına söz vermişti. Kazandı da. Fakat seçim diktatör General İbrahim Babangida tarafından iptal edildi. Babangida'ya halk arasında Maradona denirdi. Bunun nedeni mücadeleden kaçmakta gösterdiği olağanüstü beceriydi. Walter Winterbottom, 1962'de bir Afrika ülkesinin bir gün Dünya Kupası'nı mutlaka kazanacağını söyleyen ilk insandı. Aynı şeyi bana Letonya'da Danimarka ulusal takımının teknik patronu Richard Møller Nielsen de söyledi. Graham Taylor bunu Independent on Sunday'e verdiği demeçte dile getirdi. Bugün Afrika futbolu hakkında yazılan hemen hemen bütün makalelerde Winterbottom'dan alıntı yapılıyor. Bu üstadların yapmaktan hoşlandıkları tarzda bir kehanettir. Hem kulağa hoş gelen bir ifadedir, hem 3. dünya ülkelerine hoş görünürsünüz, hem de öne sürdüğünüzde pek karşı çıkan olmaz. Zaten Afrika bizi her Dünya Kupası'nda şaşırtmaya devam ediyor. Joachim Fickert'a bakılırsa Afrika futbolu kötüye doğru gidiyor ve o öyle diyorsa öyledir. Bir Alman olan Fickert, Kongo ulusal takımının teknik direktörü ve 10 yılı aşkın bir süreden beri Afrika'da antrenörlük yapıyor. "Bana Avrupa ve Afrika futbolunun arası giderek daha fazla açılacak," dedi. Onunla Botswana Güney Afrika maçından hemen önce Gaborone'da tanıştım. Gaborone San Hotel'de kalan Güney Afrikalıları Bafana Bafana'yı izlemek, daha doğrusu kendi takımı adına casusluk yapmak için oradaydı. Onunla maçtan 2 saat önce Güney Afrikalı futbolcular, gazeteciler, taraftarlar ve yetkililer otelin havuz başına yemek yiyip sohbet ederken konuştuk. İçeride oturup olan biteni dikkatle gözleyen Fickert bunları onaylamadığını söyledi. Afrika'daki bir Alman'ın dertleri. Afrika giderek yoksullaştığı için Afrika futbolunun da kötüye gideceğine inanıyordu. Futbol bir ada üzerinde oynanmıyor. İlaç ve gıda açısından bakıldığı zaman gelecekte bu ülkelerin dezavantajları şimdikinden daha fazla olacak. Eğer Dünya Kupası'nın kazanılmasından söz ediyorsak, belki Kuzey Afrika ülkelerinden biri bunu bir gün başarabilir. Çünkü onların ekonomileri diğerlerine göre daha iyi. Fickert aynı nedenle Güney Afrika'ya da şans tanıyordu. Bunun dışında kalan yerlerde durum kötüydü. Söylediğine göre Kongo'nun komşusu Zaire artık oyuncularını ülkenin başkenti Kinshasa'ya toplayıp idman yaptıracak parayı bile bulamayacak durumdaydı. Gana antrenörü oyuncularının ne durumda olduklarını görmek için idman yaptıkları kırlara gitmek isterse spor bakanına kendisine benzin bulması için yalvarmak zorunda kalıyordu. Fikret'e bakanların işine karışıp karışmadıklarını sordum. Şöyle yanıtladı. Kongo'da hayır, son 2 yılda 6 spor bakanı değişti. Üst düzeydeki devlet memurları ise zaten hemen her gün değişiyorlar. Bakanlar sadece konuşma yapar ve günlük olaylarla ilgilenmezler. 6 aydan beri ücretlerimiz ödenmedi. Kısa bir süre önce Güney Afrika ile deplasmanda yapacakları maç için Kongo Futbol Federasyonu sadece Avrupa'da oynayan 2 oyuncunun uçak biletlerini karşılayabilmiş ama buna karşılık söz konusu oyuncular maç primi almamayı kabul etmişlerdi. Kongo maçı 1-0 geride tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetmişti. Artık Güney Afrika ile kendi evlerinde yapacakları maçın hiçbir anlamı yoktu. Peki ama durum böyleyse Fickert nasıl oluyordu da sırf Bafana Bafana'yı seyretmek için uçakla Gaborone'a geliyor ve bu güzel otelde kalabiliyordu? Afrika ulusları bu maçları çok ciddiye alırlar diye yanıtladı. İşte size devlet kasasından seyahat eden bir yetkili daha. 13. Roger Milla ve Başkan Biya. Kamerun'dan 1990 Dünya Kupası'ndan bu yana ses seda çıkmıyordu. Vize almak üzere Londra'daki elçiliklerine gidene kadar ülkede durumun ne kadar kötü olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yoktu. Elçiliğin kapısını çaldığımda biri kapıyı 5 santimetre kadar araladı ve bana baktı. Ne istiyorsunuz? Vize. Burada bekleyin. Kapıyı kapattı ve kısa bir süre sonra doldurmam gereken formlarla birlikte dönerek vize almam için yapmam gereken şeyleri bana kapı aralığında anlattı. Elçiliğe her gidişimde kapıdan öteye geçemedim. O sırada bu davranışı adamın kabalığı zannediyordum. Ama daha sonra öğrendim ki elçilik alacaklarını istemeye gelen kişiler olabileceği korkusuyla hiçbir yabancıyı içeri almıyormuş. Kamerun'a futbolu sanıldığının aksine sömürgeciler değil, 1920'li yıllarda orada çalışan ve işten çıktığı zaman Douala sokaklarında yanında getirdiği bir futbol topuyla kendi kendine oyalanan George Goethe adında Sierra Leone'li bir fotoğrafçı getirmiş. Şimdi biraz gayret edip 1990'da İtalya'da oynanan Dünya Kupası'nın aklınızda kalanları gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Gözyaşları içindeki Gazza ve İngiltere yedek kulübesinde oturanların dikkatini çekebilmek için kendi gözlerini işaret eden Lineker. Toto Schilacci'nin gözlerindeki çılgınca pırıltı ve Rudi Föller'e tüküren Frank Rijkaard.